Ayrım 15, sayfa 157, Memorandum, Anders de la Motte. 20. Bölüm. Balin, ben Jesper Stenberg, senden istediğim şeye bakabildin mi?
Bakalım günaydın. Ah evet, meseleyi şehir polisi araştırmış, beklediğim gibi. Ama bir meslektaşımdan kimseyi şüphelendiremeyecek iyi bir sebep bulup olayı daha yakından incelemesini istedim. Noel ve yeni yıl arası gibi bir rapor bekliyorum.
Güzel, güvenebileceğimiz bir adam mı?
Kadın.
Pardon?
Güvenebileceğimiz bir kadın. Dedektif Julia Gabrielson. Şu anda kıdemli memur olmak için eğitim alıyor. 6 ay FBI'da çalıştı. Genç, hırslı, tam sizin isteyeceğiniz türden bir çalışan. Ayrıca güvenilir.
Dedektif Julia Gabrielson koridorda durup anahtarlığı ceket cebine koydu. Aşağıdaki sokak trafiğinin derinden gelen uğultusu dışında daire tamamen sessizdi. Gabrielson ön soruşturma raporunu o sabah okumuştu. Pek tuhaf bir şey yoktu. Kayıt altına alınmış bir ruh sağlığı problemi geçmişi ve antidepresanlarla dolu bir banyo dolabı olan bir kadın penceresini açıp aşağı atlamıştı. İntihar notu iPad'de yazılmış ve e-posta ile gönderilmişti. Alışıldık bir durumdu. Otopside hepsi yükseklikten düşme ile ilişkilendirilen bir dizi yara izi bulunmuştu. Buna bağlı olmayan bir yaralanma yoktu. Mide klasik veda kokteyli olan güçlü içkiler ve haplarla doluydu. Olay yerinde de sıra dışı bir şey yoktu. Daire kapısı güvenli bir biçimde kilitlenmişti. İçeri girme izi ya da orada başka birinin bulunduğuna dair bir belirti yoktu. Komşulardan biri güya evden bağırtılar duymuştu ama adam itiraf ettiği üzere yarım şişe şarap ve 4 shot içmiş olduğu için ifadesi pek de güvenilir değildi. Ayrıca biraz fazla konuşkan bir komşuydu. Tam da polise yaranmak için hafızasını yeniden kurgulayacak bir tipti. Sadece tek bir sonuç vardı. Eğer Sophie'nin babası Stockholm'in en ünlü avukatlarından biri olmasaydı dosya kapatılıp rafa kaldırılırdı ve Gabrielson da çok daha önemli işlerle uğraşırdı. Ama Oscar Wallin, John Thorning'e bir iyilik yapmak istemiş ve onu çağırmıştı. Gabrielson da elbette kabul etmişti. Oscar zirveyi hedefliyor, Gabrielson da onun peşine takılmayı planlıyordu.
Şöyle bir göz at yeter, tuhaf bir şey var mı bak, çok makbule geçer. Aceleye gerek yok, gelecek hafta baksan da olur.
Ama elbette Gabrielson o kadar beklemek istememişti, işe koyulmak en iyisiydi. Ceket cebinden bir çift galoş çıkarıp giydi, sonra bir çift ince lateks eldiven taktı ve etrafı tanımak üzere daireyi bir dolanıverdi. Hol, mutfak, salon, 2 yatak odası, her yer birbirine benzer, minimalist, gayri şahsi ve tahminen inanılmaz pahalı endüstriyel stilde döşenmişti. Cilalı gri beton zemin, borulu çelik mobilyalar, orada burada tek tük fotoğraflar. Çoğunda dairenin eski sahibi egzotik mekanlardaydı. Fotoğrafların tümü siyah beyazdı, hiçbir yerde renkten iz yoktu. Uç tarafta çalışma masası vardı. Sophie Turning, Fransız balkonunun trabzanına oradan çıkmıştı. Sandalye hala oradaydı. Julia pencerenin kenarına gidip aşağı sokağa bakma güdüsüne karşı koydu. Onun yerine kapıya döndü. Ön soruşturmanın belirttiği gibi zorla girme belirtisi yoktu. Kapı doğrudan asansör kabinine açılıyordu ve Sophie'nin dairesine çıkışın sadece 2 yolu vardı. Ya Gabrielson'un az önce yaptığı gibi doğru anahtarı asansörün içindeki uygun ismin kilidine sokacaktınız ya da zili çalıp daire sakininin sizi yukarı kabul etmesini bekleyecektiniz. Julia yatak odalarından geniş olanına girdi. Biraz bakındıktan sonra gömme dolabın kapısını açtı. Sadece ayakkabılardan oluşan bir duvar gibiydi. Louboutin, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, şımartılmış küçük kızın pahalı ayakkabıları. Duvarın bir kısmı çekmecelerle doluydu. Gabrielson en alttakinden başladı. İç çamaşırı, taytlar, başka birçok aksesuar, sıradan şeyler. 4. çekmecedeki seks oyuncakları bile şaşırtıcı değildi. 1-2 dildo, kelepçeler, bir dizi kayış ve kemer ile birkaç ufak şey daha. Ortalama ev kadınının Green'in 50 tonu koleksiyonundan biraz fazla ileri seviyeydi. Sophie Turning belli ki sert seviyordu herhalde böyle şeylerden. Ona çok düşkün olan babasına bahsetmiyordu. Devasa yatak yeni toplanmış gibiydi. Siyah çarşaflar, gri yatak kılıfı, kılıfla aynı renk altı koca yastık yatağın baş tarafında toplanmıştı. Yatağın toplanış şeklindeki bir şey Julia'nın dikkatini çekti. Ellerini kumaşın üstünde gezdirdi. Kılıf ve çarşaf sımsıkıydı, tek bir kırışıklık bile yoktu. Kusursuz düz çizgiler, askeri hassasiyet. Kılıfı kavrayıp çekti, sonra eğilip kumaşı kokladı. Yeni yıkanmış gibi kokuyordu. Kılıfı çıkardı, yastıkları ters yüz etti, hiçbir şey yoktu. Tek bir saç teli ya da deri parçası bile, oysa siyah çarşafta belirgin olmaları gerekirdi. Dolaba geri döndü ve oradan da geniş banyoya doğru devam etti. Lavabonun yanında ve duşun kenarındaki çamaşır askısında havlular asılıydı. Hepsi pürüzsüz ve temizdi, kullanıldığına dair hiçbir belirti yoktu. Çamaşır sepeti köşedeki gizli bir girintide bir perdenin ardındaydı. Dibinde bir dizi sepet çekmece vardı. Julia hepsini açtı ve birkaç kirli çamaşır buldu ama havlu ya da nevresim yoktu. Bu illaki bir anlama gelmiyordu. Muhtemelen Sophie Turning'in bir temizlikçisi vardı ve belki de çamaşırıyla yatak toplamada anlaşmaya dahildi. Ama Sophie cuma gecesi ölmüştü ve kim hafta sonu öncesi temizlikçi çağırırdı ki? Julia bunu aklının bir köşesine not etti. Kontrol edilmesi daha kolay, bazı başka detaylar da mevcuttu. Banyodan ayrıldı ve açık mutfağa geçti. Lavabo boştu, yıkanmamış bardak ya da çatal bıçak yoktu. Bu beklenmedik bir şey değildi. Sophie her şeyi düzenli ve minimalist tutmayı seven birisine benziyordu. Bulaşık makinesi beyaz mutfak dolaplarından birinin ardına gizlenmişti. Julia onu açıp iki sepeti de çekti, boştu. Peki bu ne kadar olağandı? Genelde burada mutfak tezgahından bir iki şey olurdu, bir iki bardak, bir iki çatal bıçak, boşaltır boşaltmaz makineye koyduğunuz türden şeyler. En azından Julia ve Nila için işler böyleydi. Julia mutfak dolaplarını açtı ve farklı boyutlardaki bardak dizilerini bile inceledi. Bir farklılık dikkatini çekti. İki viski bardağı eksikti. Biri envanterdeydi, çalışma masasının üstünde bulunmuştu. Analize bakılırsa içinde Sophie'nin midesinde bulunan viskinin aynısı vardı. Peki ya diğer bardak? Julia havayı kokladı. O hayal meyal seçilen hafif buruk koku gayet de viski olabilirdi. Düşürülen bir bardak belki de. Fenerini çıkarıp mutfak dolaplarına tuttu. Cilalı duvarlardan birinde küçük sarı lekeler fark etti. Çöp kutusuna baktı ama o da boştu. Elektrik süpürgesi koridordaki dolaplardan birindeydi ve biraz uğraştıktan sonra kapağını açmayı başardı. Kirli poşeti yepyeniydi ama kim değiştirdiyse herhalde filtreyi değiştirmekle de uğraşmış olamazdı. Julia filtreyi dikkatle gevşetti ve fenerini yandan oraya doğru tuttu. Ufak kristallerden yansıyan belli belirsiz bir parıltı onu gülümsetti. Mutfağa döndü, yüzüstü uzandı ve feneri pürüzsüz gri beton zemine tuttu. Yerde hafif düzgün bir toz katmanı vardı ve bu beklenilebilir bir şeydi. Daire ölümden beri temizlenmemişti ama onun dışında hiçbir şey yoktu, tek bir kırıntı bile. Bir şey hariç, fenerin ışığına takılan bir şey vardı. Orta tezgahın altındaki betonun yarıklarından birinde düzensiz küçük bir sapma mevcuttu. Julia gözlerini ayırmadan daha da yaklaştı. Yanılmadığını fark ettiğinde elinde olmadan gülümsedi. Bir cam kıymığı, daha doğrusu bir kristal parçasıydı. Bardağın geri kalanının aksine elektrikli süpürgeyle süpürülmeyen ve dolayısıyla çöp, havlular ve kullanılmış nevresimlerle birlikte daireden çıkarılmamış bir kıymık. Julia yerden kalktı, emin olamazdı. Önce temizlik şirketinin zaman çizelgesine bakmalıydı. Ama içindeki ses bir şeyler yakaladığını söylüyordu. Daire ne yaptığını bilen biri tarafından dikkatlice ve derinlemesine temizlenmişti. Muhtemelen aynı kişi öncesinde yatakta yatmış, havluları kullanmış ve kırılan bardaktan içki içmişti. Bu komşunun o akşam erken saatlerde duyduğunu sandığı kişiydi. Tek soru kimdi? Julia cam parçasını dikkatle baş ve işaret parmağı arasında tuttu ve feneri ona doğrulttu. Yansımada bir renk izi vardı sanki. Büyüteç olmadan zar zor tespit edilebilecek ufak kırmızı bir pıhtı. Kana benziyordu. 21. Bölüm. Atıf kapı zilini çalmış, posta deliğinden bakmış ve dairenin içinden bir yaşam belirtisi yakalamaya çalışmıştı. Ancak farkına varabildiği sadece karanlık bir koridor ve tanımlanması güç, bayat, barut benzeri bir kokuydu. Evde kimse yoktu ve koridor zemininde biriken posta yığınına bakılırsa uzun süredir de olmamıştı. Atıf, Adnan ve soygun konusunu açınca Bakşi huzursuzlanmıştı. Kapıyı kapatır kapatmaz telefonuna sarılmış ve Erik Johansson'u aramıştı ama ulaşamamıştı. Peki neden aramıştı? Muhtemelen Erik J. olaya dahil oldu ve Bakşi onu uyarmak istediği için ya da ne kadar serin kanlı davranıp Atıf'ı alt ettiğini ve ona hiçbir şey anlatmadığını söyleyip böbürlenmek için. Hangisi olursa olsun izler tek bir yönü gösteriyordu. Erik Johansson'u. Cep telefonu numarası sonuç vermemiş, hiçbir arama motorunda çıkmamıştı. Bunun anlamı ya listelerde yoktu ya da kayıtlı kullanıcısı olmayan kontörlü bir numaraydı. Atıf kendi kontörlü hattından bu numarayı defalarca aramış ama karşısına hep Erik'in sesli mesajı çıkmıştı. Telefon rehberine göre yalnızca Stockholm'de 300'den fazla Erik Johansson vardı ki bu da onun başa çıkamayacağı bir sayıydı. Bu yüzden Atıf, Bakşi'nin Erik J. hakkında Pasi diye birisiyle yaptığı e-posta yazışmasının izini sürmüştü. E-posta adresi Pitbull8U'yu araştırmış ve Pasi Arvo Lehto'nun ismine kayıtlı tek sahipli bir şirkete ait olduğunu keşfetmişti. Lehtonen, 62 Roslagsgatan'da bu kapının ardında oturuyor olmalıydı. Atıf yine bildiklerini ötene kadar Bakşi'yi sıkıştırmayı tercih ederdi ama Bakşi gitmişti. Muhtemelen kız arkadaşlarının birinin evinde yastığının altında silahıyla saklanıyordu ya da şehri terk etmişti. Her halükarda evi karanlık ve boştu. Böyleyken şimdi Atıf'ın en iyi ipucu Pitbull Pasi'ydi ama görünene bakılırsa adamın Bakşi'nin eve dönmenin güvenli olduğuna dair tavsiyesini uygulayacak vakti olmamıştı. Peki Pitbull'u, e-postadan anlaşıldığı kadarıyla, ülkeyi terk edecek kadar endişelendiren şey neydi? Bunun Adnan'ın ölümüyle bir ilgisi var mıydı? Buna yanıt verebilecek tek kişi vardı. Atıf ayağa kalktı ve dizlerindeki tozu silkeledi. Koridorun biraz ilerisinde başka bir dairenin kapısı yavaşça açıldı. Yaşlı bir kadın çıktı. Kareli bir alışveriş arabasını itiyordu. Atıf'ı görür görmez durdu ve içeri dönmeyi düşünür gibi oldu. Polis dedi Atıf derhal kimliğini çıkarıp havada tutarak. Kadın 6 metreden uzaktaydı ve kalın camlı gözlüklerine bakılırsa minik kılıf ve parlak rozet dışında bir şey görecek gibi değildi. Atıf yanılmamıştı, kadın hemen rahatladı. ''Ah çok şükür'' dedi, ''sizi onlardan biri sandım memur bey.'' Atıf'ın arkasındaki kapıyı işaret ediyordu. ''Ben de o yüzden buradayım. Sizinle komşunuz Bay Lehtonen hakkında biraz konuşmak istiyordum.'' dedi Atıf.
''Evet, bunu anlayabilirim.'' dedi kadın, sesi şaşırtıcı derecede melodikti. ''O dairenin geleni gideni bol tuhaf tipler.''
''Hımm.'' Atıf nazik ve saygılı tınlamak için çaba gösterdi. ''Şimdi evde midir biliyor musunuz hanımefendi?''
''Yok, muhtemelen Noel tatiline çıkmıştır. Şimdiki gençler hep öyle. Torunlarım Tayland'a gidiyor hep ama ben hayatta gidemem. Kar ve soğuk olmadan Noel olmaz.''
Atıf başıyla onayladı, elini cebine götürüp kalem kağıt çıkardı. ''Sizden ufak bir ricada bulunabilir miyim hanımefendi? Açıkçası bu beyefendiyi görmek isterim. Tekrar ortaya çıkar çıkmaz.'' Sara şimdiden daha iyi hissediyordu kendini. Tüm vaktini evde geçiriyor olsa da sanki adadaki hava kafasını temizliyordu. Molnar'ın bıraktığı yeşil uyku tulumunda kıvrılıp salondaki kanepede uyumuştu. Deliksiz, kabussuz, koca bir gecelik uyku. Dışarı çıkmayı, ormanın kenarına gidip orada ağaçların arasında bu kadar ilgisini çeken şeyin ne olduğunu görmeyi çok istiyordu. Ama o anki haliyle karları yara yara ilerleyemeyeceğinin farkındaydı. Onun yerine evi gezdi. Bu yerle ilgili en yakın anıları muhtemelen 2 yaz öncesindendi. Elizabeth, Jeff ve çocuklar Kanada'dan gelmişler ve beraber bu eski evi ne yapacaklarını düşünmüşlerdi. Jeff her zamanki nezaketiyle belki de satmaları gerektiğini, çünkü restore etmenin çok pahalıya mal olacağını söylemişti. Ama Sarah kız kardeşini ikna etmeyi başarmış, işin çoğunu kendisinin yapabileceğini ve pahalı olmayacağını söylemişti. Bu ev çocukluklarının bir parçasıydı, onlara kalan son şeydi. Üst kat tam hatırladığı gibiydi. Merdivenlerin bittiği yerdeki geniş açık alan aşağıdaki giriş holüne bakıyordu. Her iki yanında birer yatak odası bulunan bir koridor verandanın üst katına açılıyordu. Ancak verandanın çatısı ve bazı pencereler geniş muşambalarla örtülmüştü. Onlar da pencerelerin kiriyle birlikte üst kata karanlık ve kasvetli bir hava veriyordu. Veranda yapı gereçleriyle doluydu. Testere tezgahları, rülolarca yalıtım malzemesi, katranlı kağıt, bir çift geniş gaz silindiri ve bir testere. Kalas yığını sarıya dönmüştü, sanki uzun süredir orada duruyordu. Yatak odası kapısını açtı, güzelce toplanmış bir yatak, kabartmalı bir koltuk ve küçük bir komodin vardı içeride. Rutubetli kumaş kokusu belirgindi. Bir duvarda kapı kolu yerine pirinç kulpları olan 2 minik kapı vardı. Sarah birinin ufak bir gardıroba, diğerinin de minik bir banyoya açıldığını gördü. Küvet musluğunu açtı, metalin elinde titrediğini hissetti. Derken musluk pas rengi bir su püskürtmeye başladı. Suyu temiz ve tazikli akana kadar bir süre açık bıraktı. Anlaşılan Molnar bodrumdaki kazanı yakmıştı, çünkü su yavaş yavaş ısındı ya da en azından ılıklaştı. Musluğu kapadı ve merdiven sağanlığına döndü, aşağıya ön kapıya baktı. His her geçen saniye güçleniyor, dökülen duvar sıvalarından ve rutubet lekeli tavandan destek buluyordu. Bu azametli eski yapıya dair her şey amansız bir çöküş içindeydi. Sarah'ın midesi gurulduyordu. Aniden kahvaltı etmediğini fark etti. Joseph buzdolabını doldurmuştu, rastgele bir iki şey çıkardı, kahvenin olmasını beklerken mutfak masasına oturdu. Sağ elini masaya koyup parmaklarıyla ritim tutturdu. Eli artık daha iyiydi, parmaklarının eski süngerleşmiş halinden eser yoktu. Sağ ayağı da fena değildi ama değneğe hala ihtiyacı vardı. Böyle devam ederse kısa sürede işe dönebilecekti. Bunu düşündüğü an artık bir işi olmadığını, en azından resmi olarak olmadığını hatırladı. Lojistik şube son duraktı, başka bir yere koyamadıkları insanları attıkları yerdi. Mesleğini iyi ve dürüst biçimde yapamayacak insanları. Yutkundu ve kafasını dikkatlice kaşıdı. Bandajı çıkarmıştı, sadece kafatasındaki deliği kapatan yara bandını bırakmıştı. Oraya dokunmuş, kemiğin kıyısına kadar olan yer üzerinde parmağını temkinlice gezdirmişti. Aşağıda beyni öyle ya da böyle korunmasızdı ama Sarah hala beyninin sakladığı şeylere ulaşamıyordu. Meseleleri anlamlandırmalıydı, boşlukları doldurmanın bir yolunu bulmalı ve onu işinden uzaklaştırmaya çalışan insanlara yanıldıklarını göstermeliydi. Molnar'ın arabasında yaşadığı hafıza parlamalarının etkisi henüz tazeydi. O da haşin bakışlı adamlar, onları bağlayan kırmızı çizgilerin oluşturduğu örümcek ağı ve merkezdeki sembol. Onu hem ürküten hem de meraklandıran bir desendi. Ama şimdi içinde başka bir his daha büyüyordu. Bunu hastane yatağındayken de hissetmişti ama Molnar'la yaptığı konuşma hissi büyütmüştü. Utanç. Sarah bir şeylerden utanıyordu ve bu yalnızca sefil haliyle ya da dımdızlak kalmış olduğu gerçeğiyle değil, başka bir şeyle ilgiliydi. Yapmış olduğu affedilmez bir şeyle ilgili. Karda kaplı arabada ölümüne şahit olduğu adam kimdi? Adamın ensesine kurşunu öylesi bir soğukkanlılıkla kim sıkmıştı? Tanıdığı, beraber çalıştığı biri mi? Belki Yanus'un kendisiydi. Molnar bu yüzden mi Sarah'a pek de güvenmediği için mi arama kayıtlarını göstermiyordu? Ondan şüphe mi duyuyordu? Bir arabanın kapısı şiddetli biçimde kapandı ve onu bu karmaşık düşüncelerinden uyandırdı. Dönüp camdan baktığında fena paslanmış kırmızı bir mini golfün patikaya park ettiğini gördü. Gelişini duymamıştı. Muhtemelen kar motorun sesini boğmuştu. Araba tanıdık geliyordu ama Sarah tam emin olamıyordu. Sürücünün ön kapıya doğru ilerleyen karaltısını gördü. Sarraç kalbi küt küt atarken ayaklandı. Burada olduğunu yalnızca Molnar ve Yosef biliyordu. O halde dışarıdaki kimdi? Mutfak çekmecelerini telaşla açtı ama silah namına bir şey bulamadı. Kapı tıklatıldı. Ciddi, kararlı bir kapı çalışı. Sanki dışarıdaki kişi bekletilmek istemiyordu. Sarraç sırtını duvara yasladı, sundurma penceresinden bakmaya çalışarak hole doğru süründü. Ama tek görebildiği kalın, pamuklu bir paltoydu. Sarraç köşede kapının hemen ardında ucuna uzun ve keskin çiviler çakılmış bir beyzbol sopası olduğunu keşfetti. Bu onun muydu? Hatırlamıyordu. Böylesi korkunç bir silah icat etmesine ne sebep olmuş olabilirdi ki? Kapı tekrar bu kez daha sert çalındı. Sarraç bir an tereddüt etti derken beyzbol sopasını kaptı, kilidi çevirdi ve bir hışımla kapıyı açtı. Sundurmadaki kişi şaşırmışa benzemiyordu ve ağır ağır Sarraç'ı baştan aşağı süzdü, sonra Sarraç'ın elindeki çivili sopa işaret etti. ''Bu şekilde buluşmaya bir son vermeliyiz David.'' Natalie gülümsedi. ''Sen burada ne arıyorsun?'' Sarraç beyzbol sopasını arkasına gizlemeye çalıştı. ''Asıl demek istediğin teşekkürler Natalie. Dün emniyet müdürlüğünün önünde 3 saat bekledin, hem de sebepsiz. Hem daireme gidip benimle gelmemi boş yere beklerken ahıra dönmüş keş yuvamı temizleyip toparladın. Ve özellikle ilacımı getirmek için bu takım adaya geldiğin için kocaman teşekkürler.'' Natalie yeniden gülümsedi ve eczane poşetini salladı. Sarraç başını iki yana salladı. ''Burayı nasıl buldun? Yani kim? Ev?'' Düşünceleri karmaşıklaşıyordu. ''Kahve kokusu alıyorum,'' dedi Natalie mutfağa işaret ederek. ''Bir kahveni içerim. O sırada da anlatırım.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 167.